Merhaba, Almanya'nın Frankfurt kentinde görülen bir davada ilk kez bir IŞİD üyesi Ezidilere soykırım yapmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. 29 yaşındaki Irak vatandaşı Taha El Cumali'nin davasının anlamını Avukat Nuray Özdoğan'la konuşmak istiyorum. Avukat Nuray Özdoğan Türkiye'de de 10 Ekim katliamı davası başta olmak üzere IŞİD üyelerinin yargılandığı bir dizi davaya da baktığı için bu süreci de yakından takip ediyor. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sayın Özdoğan, öncelikle bu dava ile ilgili genel bir bilgi verebilir misiniz? Neden önemli? Neden ilk kez böyle bir dava görülebilmiş oldu?
Dava şu açıdan önemli. Şimdi IŞİD'in işlediği suçlar açısından tüm dünyada insanlar karşı suçtan yargılanmaları ve soykırım suçundan yargılanmaları için aslında mağdurlar cephesinde büyük bir çaba var. Türkiye'de de var aynı çaba. Şimdi genel olarak bunlar özellikle Türkiye'de terör örgütü üyeliğinden ve yöneticiliğinden yargılanıyor. Oysa ki IŞİD'in işlediği suçlar özellikle ezidilere ve Kürtlere dönük işlediği sistematik suçlar aslında Roma statüsü gereği 7. ve 8. maddeleri gereği soykırım ve insanlar karşı suç kapsamında suçlar aslında. Çünkü bir bütün olarak ırkçı ve dini sahiplerle işledikleri suçlar bunlar. Ceza muhakemesi gereği ve ceza mevzuatı gereği aslında uluslararası mevzuat gereği de tam olarak hani insanlar karşı suç olarak nitelendirilebilecek suçlardır işledikleri suçlar. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik işledikleri savaş sonrası ve savaş sırasında ve özellikle çekilme kısmı kaybetmeden sonra çekildikten sonra devam eden işlemeye devam ettikleri suçlar açısından bu karar gerçekten önemli, örnek bir karar. Mahkeme kararında da yani kararın gerekçesi görmedik, henüz yayınlamadı. Mahkeme sadece bir basın metniyle kararı duyurdu. Ama neden bunu soykırım olarak nitelendirdiğine ilişkin söylediği söylen mahkemenin basın metninde şöyle geçiyor. Mağdurların ezidi olması, anne ve kız çocuğu ve mensup olduğu örgütün IŞİD'in ezidilere yönelik dini bir grup olan ezidilere yönelik sistematik suçları kapsamında işlediği gerekçesiyle soykırım olarak niteliyorum ben dedi bunu. Dolayısıyla örgüt aslında üyelikle ilgili davası devam edecek onların. Ama öncelikli olarak soykırımdan bir ceza vermesi her anlamda ben mesaj olarak nitelendiriyorum. Çok sık çünkü iş yargılamaları artık daha sık göreceğiz.
Ekranda da şu anda görüyoruz dava karar duruşmasında bu hükümlü Taha El Cumali karar açıklanmadan önce avukatlarıyla görüşüyor. Bu fotoğrafta yüzünü saklamış. Şimdi fakat şunu anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi bu kişi, bu zanlı aslında Irak vatandaşı ve Almanya'ya Yunanistan'dan iadesi istendi, yargılanmak üzere. Davacı taraf yani öldürülen, ilk bu davaya konu olunan, esir aldığı iki kişiden 5 yaşındaki çocuğun annesi, o da Alman vatandaşı değil. Ama nasıl oluyor da bir Alman mahkemesi böyle bir yargılama yapabiliyor? Tabii ki yani insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğunu anladık bu verilen mahkumiyet kararından, ama açar mısınız? Çünkü bir benzeri Türkiye'de olabilir mi diye ikinci bir takip sorum olacak.
Yani bu suçların bir diğer özelliği de bu suçtan cezanın bir diğer özelliği uluslararası yargı yetkisi. Evrensel yargı yetkisi var mahkemede. Nerede olursa olsun, yani dünyanın hangi yerinde olursa olsun bu suç işleyen kişi herhangi bir ülkeye girdiği andan itibaren bu suçtan yargılama yetkisi var o makamların. Türkiye açısından da geçerli. Örneğin ya da çok sayıda IŞİD üyesi var. Çok sayıda özellikle mesela bu yargılanan kişi de Karaçerim'de görüyoruz. Uzun süre 2015'te Türkiye'ye giriş yapıyor, Samsun'da yaşıyor, aktif IŞİD faaliyetini yürütüyor. 2018'de Haziran ayında Türkiye'den çıkış yapıyor. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz aslında. ve evrensel yargı yetkisi gereği dünyadaki her yargılama makamı bu suçlarla ilgili yargılama yapabilir. Bizim aslında Türkiye'de anlattığımız da bu. Yani sadece IŞİD'lerin Türkiye'deki eylemleri üzerinden değil, yurt dışında veya Irak'ta veya Suriye'de her nerede olursa olsun işledikleri soykırım suçları Türkiye'de de yargılama konusu olmak zorunda olmalı demiyorum. Bu çünkü bir yetki ve sorumluluk aynı zamanda. Yani yargı mensupları açısından, devletler açısından zorunlu bir durum, keyfi bir durum değil. Yargılamakla yükümlü.
Türk Ceza Kanunu'nda da zaten bilebildiğim kadarıyla hani bu suçları düzenleyen maddeler de mevcut.
Evet, evet. Evet.
Sadece uluslararası hukuka bırakmak zorunda da değil. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hükümlü IŞİD'linin evlendiği Irak'ta IŞİD üyesi bir başka kadın var, Alman vatandaşı. O kadın da aslında yardım ve yataklıktan mahkum oldu. Aynı zamanda örgüt, onun savunmasında sizin söylediğiniz örgüt üyeliği savunması yapılmış. Yani sadece oradan yargılayın. Bu kadın işte mecbur kaldı bu adamın tahakkümüne. O yüzden o çocuğun ölümüne müdahale edemedi, onu kurtaramadı gibi bir savunmayla. Bunu mahkeme kabul etmemiş. Halbuki kabul etse 2 yıl ceza alıp çıkacakmış. Şimdi Türkiye'de de biz biliyoruz ki IŞİD'lilerle ilgili, IŞİD'li kadınlarla ilgili çok sorun var yargılamalarda. Serbest bırakılıyorlar, kurban muamelesi görüyorlar. Yani bu mantığı kabul ediyorlar, o saydığım savunmayı. İkinci olarak da yahut da işte en fazla örgüt üyeliğinden erkek de olsa ceza alıyorlar. Biraz açar mısınız? Türkiye'de nasıl yargılanıyorlar?
Yani Türkiye'de özellikle şeyde biz çok gördük. 10 Ekim yargılamasındaki pratikte çok gördük. Şimdi özellikle 2015'ten sonra Türkiye'ye 2016'da daha yoğun olmak üzere Türkiye'ye geçişler oldu. Çünkü IŞİD üyeleri açısından Türkiye en kolay faaliyet gösterdikleri, en rahat yaşadıkları bir bölge. Ki bu yargılanan söz konusu kişi de Türkiye'de uzun yıllar yaşamış ve yaşarken de örgütsel faaliyet yürütmüş açık bir şekilde. Yani bomba eğitimine kadar mahkeme tespit etmiş onları. Türkiye hem barınmak hem örgütsel faaliyetlerini yürütmek için çok ideal bir ülke ne yazık ki. Çünkü ne yazık ki kamusal makamların desteği ve onayıyla yürüyen bir süreç var. Gelen çok fazla kadın, özellikle yargılanan erkeklerin eşleri, yakınları gelmeye başladı. Biz bunları sorgulamaya başladık. Bunlar geldiğinde aslında bir, eğer ki üzerinde de delil varsa ya da yargılanma ihtimali yüksekse ilk başta yaptıkları şey şu: örgüt üyesini sıkıştırmak. Çünkü katliamdan yargılanmamak adına örgüt üyesinin dediğimizde ve etkin pişmanlıktan da yararlandığımızda serbest kalıyorsunuz. Çok sayıda IŞİD'li, eğer ki üzerinde ciddi bir, yani hakkında delil varsa, etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Ölmüş IŞİD'lerin ya da Türkiye'de hiç bulunmayan, bulunmayacak IŞİD'lerin isimlerini vererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp serbest kalıyor. Kadınlar açısından da tablo nasıl? Dediğiniz gibi. Bunlar mecbur kaldı ve zorunlu olarak IŞİD'in tahakkümü altında yaşadıkları için aslında erkeklerine tabi kadınlardı. Yani bu algıyla yürütülüyor yargılama. Oysa ki biz şunu gördük, gelen kadınların, yani birçok, yani ezidi kadınlar zaten esaret altında. Onların zaten genelde ya Türkiye geldiklerini sitelerden satma yöntemini deniyorlar. Ama IŞİD'lerin eşleri, bizim gördüğümüz tablo, IŞİD'in aktif örgütlenmesi içerisinde olan kadınlar. Ve bu argümanla olayın dışına çıkmak istiyor. Bu argümanı da kim güçlendiriyor? Aslında Türkiye'deki yargı buna yol açıyor. Yani daha kadınlar yargılama sürecindeki tanık olarak ifadeleri alınıyor. Tanık olarak ifadeleri alınırken, örneğin o tanığın suça bulaşıp bulaşmadığı, IŞİD'le bağını biz sormaya kalkıştığımız anda mahkeme başkanının tavrı şu: kişiye bu soruları soramazsınız, suçlayıcı soru soramazsınız. Doğrudan engelliyor. Yani yakın zamandaki duruşmada da aynı şeyi yaşadık. Kişinin uğraşmasına Türkiye'de gerek kalmıyor. Kadın geldiği andan itibaren mahkeme bir koruma perdesini arttırıyor ne yazık ki. O argümanın arkasına sığınıyorlar. Oysa ki o kadınların birçoğu, yani birden fazla telefon hattı kullanan IŞİD'in, IŞİD çünkü aynı zamanda toplumsal olarak örgütlenen bir yapı. Ve kadınlar, evet, bu işin en büyük ayağı orada ki Oradaki yapılanma zaten bu yani Suriye'deki, Irak'taki yapılanmaları da kadınların ayrı bir örgütlenmesini de gerektiren bir yapılanma. Yani nitekim, özellikle Alman mahkemesi bunu kabul etmemiz çok önemli bizim açımızdan.
Bunun nitekim evet. O davada da yani bu Tahel Cumali'nin işte IŞİD'in nikahlandırdığı imam nikahlı eşi aslında bu Alman vatandaşı kadının o davada etkin bir soruşturma yürütüp anlaşılan ahlak polisi olarak Felluce'de görev yaptığını da kanıt olarak işte sunmuş mahkemeye. Dolayısıyla hani bu tür araştırmalar da yapılıyor. Türkiye'de herhalde bu tür soruşturma ve araştırmalar da çok fazla yapılmıyor. Savcı
yok. Yani bırakın onu yani savcılığın soruşturmasının kolu biz sorguya çektiğimizde çapraz sorgu sırasında suçu aydınlatmaya dönük yaptığımız çapraz sorguda daha büyük bir engelle karşılaşıyoruz. Yani o kadınlar geldiği andan itibaren zaten bir sistemden yani hepsi şunu söylüyor. Önce istihbaratla görüşüyorlar sınırda. İstihbarat onları alıyor önce, sorguluyor. Sorguladıktan sonra Türkiye'ye giriş yapıyor. Birçoğu ayrı ki hemen gelir gelmez bir kimlik kartı çıkartıyor. Bir de şöyle bir mesele var. Bu kadınların yani bizim tespit edebildiğimiz, kesin olarak tespit edebildiğimiz unsuz olmamakla beraber özellikle Türkiye'de de ezidi çocukları, birkaç evde ezidi çocuklar bulundu. Aile Sosyal Politika Bakanlığı teslim edildi. Gelen tanık olarak dinlenemeyen sanıkların eşleri diyelim. Çünkü sanık yapılmıyorlar, soruşturulmuyorlar. Nüfus kayıtlarına bakıyoruz. Oldukça çok sayıda çocuk görünüyor kayıtlarına. Veya geliyor çok genç bir kadın geliyor. 5 çocuk söylüyor, 6 çocuk söylüyor. Biz şundan da şüpheleniyoruz. Çünkü çok hızlı nüfus kimlik çıkartabiliyorlar. Çok pratik bir şekilde yeni kimlikler alabiliyorlar. Türkiye'de alıyorlar bu kimlikleri. Bu çocuklar kimin çocukları? Bunların çocukları mı yoksa ganimet olarak aldıkları ezidi çocuklar mıdır? Onları Türkiye'de daha kolay yerleştirmek için yaptıkları bir şey mi? Çünkü bu çocukların hepsi bir örgüt eğitiminden geçiyor ve örgütün gelecekteki eylemcileri olarak yetiştiriliyor.
Erkek çocuklar için bu. Kadın, evet. Kız çocukları için de biliyoruz ki daha yeni de dava vardı. Yani evet. İnternetten gene köle olarak, esir evet. olarak satılıyorlar bu çocuklar. Ve çok yakında bir dava vardı. Bir Ankara'da ev basılmıştı evet. ve bir evet. çocuğu kurtarıldı diye. Tabii Türk güvenlik bakanları çok da övünerek bu haberi duyurmuşlardı. Fakat sonra daha yeni de yapılan davada bu kişiler, o evde yakalanan kişiler serbest bırakıldı. Bu da biliyoruz. Bu da çok endişe verici tabii.
Yani serbest bırakıldı, evet. Çünkü çok sık karşılaştığımız bir şey. Ve serbest bırakılma. Ötesinde şimdi dosyasına biz baktık. Dosyada taraf değiliz ama dosya şu an gizli karar olan bir dosya değil. Kadın örgütleri olarak biz bir dosyaya baktık. Özellikle ezdi kız çocuğun akıbeti ne oldu bulmak için. Çünkü hani yurda teslim edilmiş olması bir güvence değil. Gerçekten nerede olduğu ve hangi koşullarda olduğu önemli. Cinsel istismara maruz kalmış mı ne durumda. Mahkeme dosyasına baktığımızda sadece bu kişilerle ilgili üyelikten açılmış bir dava var. İddianamede ne o kız çocuğuyla ilgili bir bilgi var ne de o kız çocuğun yani çocuk kaçırma, çocuk istismarı, çocuğun cinsel istismarı veya hani soykırım suçundan zaten bizim yargı makamları çok ciddi bir direnç gösteriyor bu konuya girmek konusunda. Ama kız çocuğuna karşı işlenen suçla ilgili sadece tek bir kelime kullanmamış. Tek bir iddiada bulunmamış. Yani sadece bu kişilerle üyelikten dava açmış, onun dışında da serbest bırakmış. Çok dehşet verici bir şey yani.
Tabii bu aynı zamanda insan ticareti kapsamına da girer bir sürü yani suçu üst üste görüyoruz burada. Ama ne mağdurla ilgili herhangi bir işlem yapılmış söylediğiniz ne de bu kişilere bu suçlardan hiç herhangi biri yöneltilmiş suçlamalardan sadece diyorsunuz örgüt üyeliği gibi ve cezası da muhtemelen en düşük olan o evet, kadın evet, evet. suçlar arasında evet. o yöneltiliyor ve ondan bile hüküm giymeden serbest bırakılıyorlar. Bu da ilginç.
Ya bunun temelinde şu da var aslında ne yazık ki tabii. Şimdi o savcı, o iddianın, o dosyanın önüne gelen savcı ezidi kız çocuğunu hak sahibi bir çocuk gibi görmüyor. Haklara sahip ve onun hakkını koruması gerektiğini bile düşünüyor. Bir kişi olarak görmüyor. Bu zihniyetin ürünü. Ne yazık ki yani Türkiye'deki ideolojik donanım böyle. Bu donanımın getirdiği yargısal süreçlerde biz yargıçlarda, savcılarda bunu görüyoruz. Alttan alta aslında bunların bir hak sujesi olmadığı, yani hak sahibi kişiler olarak görmüyor ezidiye. Yani bizdeki zihin de öyle ne yazık ki. O nedenle IŞİD gibi örgütler bizim ülkemizde daha yaygın, bizim ülkemizde örgütleniyorlar. Yani mesela bu kişi, Almanya'daki kişi Samsun'da gelmiş. Tabii dosyayı tam bilmiyoruz Almanya'daki dosyayı ama Samsun'daki faaliyetleri nedir? Türkiye bilgi veriyor mu? Türkiye kendi içinde bile bilgileri saklıyor. Normalde bu suçlarda devletler arası bilgi paylaşımı yapılması gerekir. Devletler arası delillerin, kişilerle ilgili bilgilerin açıkça paylaşılması gerekir. Mesela biz 10 Ekim'de HTS kayıtlarından çok bilgiye ulaşmıştık. Kimlerle görüşüyorlar, kimlerle irtibat halindeler gibi çok fazla bilgi edinmiştik. Ama tabii kadın ve çocuklar açısından durum daha trajik. Yani çok özellikle üzerinden birkaç yıl geçmiş ve IŞİD'in eğitimi altında var olmak zorunda kalmış çocuklardan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de biz bunu sorduk. Yani hukuk örgütleri olarak Aile Bakanlığı'na da sorduk. CİMER aracılığıyla sorduk. Kaç tane ezdi kız çocuğu var yurtlarda? Sizin gözetiminiz altında, devletin gözetimi altında kaç tane ezdi kız çocuğu var? Yani basına yansıtılan birkaç vaka var yansıyan. Ama bunlar genelde nasıl oluyor? Haber aslında çünkü bu tüm dünyada ne yazık ki özellikle Avrupa'da Türkiye bu konuda sicili çok bozuk bir ülke. Bu haberler raporlama için kullanılıyor. Bakın biz bu evi bastık, bakın burada burayı bastık, şu kadar IŞİD'i yakaladık, bakın şu kız çocuklarını aldık. Ama o kız çocuklarının akıbetine ve kaç tane var Türkiye'de koruma altında bilmiyorum. Bunların ailelerine ulaşmak için ne yaptınız? Cevap vermiyorlar. Yani hiç cevap alamıyoruz. Kamuoyundan bilgi saklanıyor.
Çok acı. Ben sadece ben de bu son davanın tabii ben de göremedim ayrıntılarını ama bir önceki yani bu adamın eşi olan kadınla ilgili davada mesela şöyle bir detay vardı, o da ilgimi çekti. Bu kadın sizin söylediğiniz kimlik meselesi üzerinden de anlaşılan bu kadın tabii Alman pasaportuyla Türkiye'ye vize alıp gelmiş. Sonra Suriye'ye geçmiş. Sonra o pasaporttan kurtulmuş ya da bırakmış bir yerde. Onu bilmiyoruz. Ama Türkiye'de bir kimlik sahibi olmuş. Sonra Alman konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine giderek işte Alman kimliğini geri alıp, Alman pasaportunu geri alıp ülkeden çıkmak istiyor. Bununla işlemleri devam ederken takibi alıyorlar ve bir Alman ajan işte onun konuşmasında işte bahsettiği esirleştirme, ölen kız çocuğundan bahsediyor. Bunun üzerine bu kadın tutuklanıyor. Yani ya da işte Almanya'ya iadesi söz konusu oluyor. Bu tür ilginç şeyler var. Yani gayet ciddi takip ediyorlar ve anladığım kadarıyla siz de onu söylüyorsunuz. Bundan sonra Avrupa'da birçok IŞİD üyesinin ya da işte yani mültecilerin arasında sığınarak da kaçmaya çalıştıkları için bu tür davalar görülecek.
Yani şeyi çok kolay, belli düzeyde en azından faaliyet gösteren Türkiye'de çok hızlı kimlik temin ediliyor. Biz bunu da mesela sorgulamaya çalıştık ama bilgi almak çok zor Türkiye'de makamlarla. Bu kimlikler nasıl veriliyor? Bir anda TC vatandaşı nasıl oluyorlar? Yani Türkiye'de insanların mülteci statüsü bile verilemezken kolay kolay ki büyük bir kriz o da. Ama IŞİD'liler bakıyoruz çok rahat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlikleri gelince almışlar. Üzerlerine bir sürü çocuk kayıtlı. Yani sisteme çok hızlı sokuluyorlar. Ve şunu net söyleyebilirim. Türkiye'de sınırdan yani çoğu kaçak geçtik diyor. Doğru yasal yollarla geçmiyorlar kayda girmek için. Ama yasal yollarla geçmiyor işitlerin hepsi bir kayda giriyor. Hepsinin yani mesela birkaç işitlinin geçen derse dinlenen birisi sonradan inkar etti ifadelerini. Biz sınırda önce bizi Türk güvenlik güçleri alır istihbarat. Kaydımız yapılır, bizi sorguya çekerler ve daha sonra biz kaçakçıyı, bizi oraya kadar getirip geçeriz sonra. Tüm beyanlar böyle. Yani ben şunu düşünüyorum, hani aldığımız dosyadan edindiğimiz bilgiler Türkiye'ye giren IŞİD'lerin bir şekilde muhakkak bir kaydı oluyor. Ama bu kayıtlar dava dosyalarında paylaşılmıyor. Bilgi saklanıyor aslında. Yani bu konuda o yüzden Almanya'nın kararı önemli. Şimdi soykırım olarak tanımlandıktan sonra, bir yargı kararı çıktıktan sonra Türkiye mahkemeler açısından da sorumluluk daha da artıyor. Biz ısrar edeceğiz. Şimdi 10 Ekim'de şu anki dosyada insanlar karşı suçtan bir savcımız iddianameye koydu TCK 77. maddesini ısrarımızla. Ama ikinci aşama tefrik dosyasında bir önceki yargılanan sanık açısından değil. Bunlar başlangıç aslında önemli. Eğer ki soykırım ve insanlar karşı suç konusu bu şekilde yargı makamları nezdinde de karara dönüşürse o çocukları ve kadınları korumak daha mümkün olacak. Nerede olurlarsa. Özellikle Türkiye'de ciddi bir çalışma gerektiriyor bunu. Yani belli bölgelerde artık bölge bölge basın mensupları bize söylüyor. Yani hani Türkiye'nin belli bölgelerinde mahalleler çok yaygın bir şekilde yaşıyorlar ve yani aslında biliniyor. Yani işte bir evde kaç çocuk var, ezdi çocuk ama Türkiye'nin toplumsal o yaşadıkları bölgenin yapısı itibariyle kimse bunu bir suç olarak görmüyor. O zaman devleti sorumluluk düşüyor göre. Devlet bunu yerine getirmediği zaman bizlere düşüyor, basına düşüyor. Belki kadın örgütlerine düşüyor, çocuk örgütlerine düşüyor. Ama işlenen suçlar ağır ve işlenmeye devam ediyor. Şimdi sonrası var bunun. Hepsinin eğitim mekanizması var. Şimdi IŞİD'in Türkiye'de kendi eğitim mekanizması var. Görmeyecek miyiz bunu? Yani örgün eğitim dışında kendi eğitimleri var. Bu bilinen bir şey. Örneğin Ankara, ben Ankara'da yaşıyorum. Sincan'da Keçiören bölgesinde biliniyor. Ayrı eğitim yerleri var hepsinin. Bunların tamamı bizim geleceğimiz aslında. Ve yargı makamlarının sorumluluğu çok fazla. Yani özellikle 7 yaşındaki kız çocuğunun karşı işlenen suçu görmeyip o sanıkları serbest bırakan savcı da hakim de aslında bir noktadan sonra bağlantılı bir şekilde bu suçtan yargılanabilirler. Siz görevinizi kötüye kullanıyorsunuz o zaman. Yargıç mensubu olarak görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Bir suçu kasıtlı olarak görmüyorsunuz. Ortada olan, delili olan bir suçu görmüyorsunuz.
İyimser bir mesaj geldi bir izleyicimizden, adalet inşa edeceğiz diye, umarım öyle olur. Son sorum şu olsun, birleştiriliyor çünkü biz şimdi bir takım soykırım suçlamalarını, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığını gördük. Ama bu bireysel suçlar olması mı gerekiyor? Aradaki fark nedir? Ayrıca oralarda davalar yürütülebilecek mi? Bu konuda ne söylersiniz?
Şimdi burada şöyle bir sorun, Türkiye Roma statüsüne taraf değil ama özellikle bu konudaki doktrinde yorumlarda Roma statüsünde işte biraz ya bunun aslında tüm devletler açısından geçerli olduğu, çünkü özel insanlara karşı suçlar ve soykırım açısından bu suça bulaşmış herkesin yargılanabileceğine dair. Şimdi belki devleti yargılamak zor olabilir ama bireyleri yargılamak mümkün, şu anki yorum doktrindeki yorumlar da öyle. Mümkün kılan süreçler var. Çünkü aslında işte birkaç örnek mahkeme kuruldu. Olaya özgü kuruluyor mahkemeler. Yani IŞİD'in işlediği suçlar açısından da ben ileriki aşamada kurulabileceğini ve zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çok açık soykırım suçu var çünkü. Ve orada yani Türkiye belki şu argümanı götürecek. Ben Roma statüsüne değilim ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Yani sözde bir imzalanmamış olmanın bu tarz suçlarda yargılamadan kaçınma gerekçesi olamayacağına dair yaygın bir görüş var. Ki ileride yani Türkiye'yi Roma statüsüne üye olmamak kurtarmayacak. Bu suçlar açısından özellikle. Çünkü yani bu konuda örnek işte Ruanda var. Örnek yargılama da oldu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Türkiye için de mümkün, başka ülkeler için de mümkün. Yani bu suça dahil olmuş, bu örgütü beslemiş, bu örgütün faaliyet alanını genişletmiş, kolaylaştırmış herkes için ve bunun en büyük dramını belki bir Türkiye ve Fransa'da da çok ağır sonuçları oldu ve Türkiye'de yani yaklaşık 5 katliamda binlerce insan öldürüldü, yaralandı ve hala süren zararları olan katliamlar söz konusu oldu. Ama biz hani birçoğuna da müdahil olduğumuz için şunu gördük, çok keskin bir şekilde kamu makamlarının yargılanmasını engelleyen bir net tutum var, sert bir duvar var. Hala kıramadığımız, ilerleyemediğimiz.
Ama tabii mücadele edeceğiz. Dediğiniz gibi medya olarak biz de takip etmeyi sürdüreceğiz dayanışmayla. Çünkü bunlar önemli suçlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, soykırım olarak tanınmış olması önemli ve dediğiniz gibi yani adaletin tesisi için işte mücadele etmek zorundayız. Çok teşekkürler Nuray
Rica
Özdağ.
ederim, yayınlar diliyorum.
Sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.